Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Efendim, bu son günlerde herkes nüfus kayıtlarından soy ağacını bulmaya çalışıyor. Böyle bir hizmet başlatıldı. E-Devlet üzerinden ya da bankalar üzerinden. Şimdi herkes daha önce bilmediği büyüklerini bulma çabasında. Bir kere tabii ciddi anlamda bir nostalji rüzgarı esiyor.
Evet.
En azından şu tarafı güzel diye düşünüyorum. Herkesin böyle bir merak duygusuna kapılmasına yol açtı.
Başka sebebi de var. Yani insanların karnı doyunca böyle şeylerle meşgul olur. Bu da ekonomik olarak iyi durumda olduğumuzu gösteriyor. Ben bunun lise yıllarında şecere çalışmalarına başladım. Sadece kendi ailelerimin mensup olduğum aileler değil, meşhur ailelerin gerek İslam coğrafyasında, gerek Türk aleminde, gerek Avrupa'daki soylu ailelerin şecerelerini tuttum. Böyle defter defter kütüphanelerde ömrüm geçti. O zamanlar benim bu çabalarıma delice bakanlar vardı. Delice olarak vasıflandıranlar vardı çevremden. Lüzumsuz olarak vasıflandıranlar vardı. Yanım lüzumsuz ama işte
neye
gençtir,
yarayacak?
Gençtir uğraşsın diye bakanlar vardı. Fakat daha sonra onlar bana yıllar sonra ya bizim aslımız ne, şunun aslı ne, bunun aslı ne sormaya başladılar. Bundan 20 sene kadar evvel bir halkla ilişkiler mütehassısı, ki herkese malumdur Betül Mardin, bir yerde konferans vermiş. Ben de o konferansta hasbelkader bulundum. Orada Betül Mardin çok şey anlattı. Herkes o tarafına baktı ama ben şu cümlesi hatırımda kaldı. Herkesin alakası neyse, merakı
Onu
o
çekiyor.
hatırında kalıyor. Dedi ki globalleşme memleketimizi küçük bir köy haline, dünyayı küçük bir köy haline getirdi. İnsanların dedi, cemiyetlerin, ırkların bu globalleşme furyasının önünde mukavemet etmeleri çok zor dedi. Onun için dedi, insanlar dedi bir nebze olsun buna mukavemet edebilmek için dedi. Mesela nasıl el sanatları, elle yapılmış şeyler, folklor, bunlar ön plana çıkıyor. Tarihi kazılar. İnsanlar dedi soy ağaçlarını araştıracaklar dedi. Buna merak saracaklar dedi. Şimdiden siz de dedi yaşlarınız ölmeden dedi buna
Öğrenin.
başlasanız iyi olur. Çünkü dedi birkaç sene sonra dedi muazzam bir furya olacak. Ama siz o zaman dedi geri kalmayın dedi kadıncağız bunu.
Hayattayken büyükleriniz.
Evet. Şimdi soy ağacı tatbikatı zannedildiği gibi soy ağacı değil. Türkiye Cumhuriyeti nüfus kayıtlarında sizin geldiğiniz soyda kayıtlı olanların isimleridir. Bir kere soy ağacı aldatmaca oluyor yani. Soy ağacını
Ama
bulmanız
alt
mümkün
üst
değil.
soy diyor
Evet, alt üst
zaten.
soy usul füru kanunda usul füru derler. Şimdi dinleyicilerimizi hayal kırıklığına uğratmayalım ama bir kere Türkiye'deki nüfus kayıtlarıyla alakalı bir problem var. Nedir o? Türkiye'deki nüfus kayıtları 1905 yılına aittir. 1905. Ama bu her yerde de böyle değil.
Peki ondan önce hiçbir şey yok
Yok.
mu?
Söyleyeceğim var mı yok mu? Yani şu anda resmi muamele gören, geçerli, muteber, cari, efektif nüfus sicilleri 1905'e aittir. 1321. Ama bu her yerde böyle değil. Harp sebebiyle yangın, işgal vesaire görmüş olan mıntıkalarda nüfus sicilleri 1925'te başlar. Cumhuriyet'ten sonra şifahi sayım yapılmış. Gezilmiş köyler, mahalleler, şehirler tek tek. Bu evde kim oturuyor? Hasan Ağa oturuyor. Yazmış. Ailenin reisi Hasan Ağa. Peki Hasan Ağa'nın anne babası var mı? Babası öldü. Yazıyor. Ölü babasının adı. Annesi hayatta. Tamam, o zaman annesi diyor altına. Başka? İki kardeşi var yazıyor. Bir de kız kardeşi var yazıyor. Oğulları var mı? Var. Evli mi? Karısı yazıyor. İşte size bir hane kaydı. Kayıt böyle tutuluyor. 1905'teki de böyle. 1925'teki de böyle. Şimdi siz eğer şanslıysanız 1905 yılına ait sicillerde yaşayan en eski dedenizi öğrenebilirsiniz. 1905'te yaşayan dedeniz eğer 80 yaşındaysa 1825 doğumludur.
Yani
Onu
o
da
zamana
babasını
kadar
öğrenirsiniz. Ölü babası yazıyor
yazar
ya.
orada.
Heh, onu öğrenirsiniz. Tabii 1825 bayağı eski bir tarihtir. Benim dedemin dedesi 1840 doğumlu. Onun da babası 1805 doğumlu. Yani demek ki 6-7 nesil benim
yukarıya
emsallerim
çıkıyoruz.
için çıkabilir. Çıkabilir. Bu az bir şey değil Türkiye'de. Ama eğer böyle değilse 1905'te sadece 20 yaşındaki bir dede hayattaysa o zaman sadece onun babasını öğrenebilirsiniz.
Azını öğrenebilirsiniz.
1925 için bu daha da talihsizce bir durum. Mesela benim nüfus kayıtlarında sadece dedem yazıyor. Dedim ben zaten gördüm. Dedem
Pek
kayıtlı.
çoğumuz için şu
1906
anda
doğumludur dedem. Nüfus kayıtları 1925. 19 yaşındayken aile reisi olarak yazılmış. Babasının adını zaten biliyoruz. Orada da yazıyor. Onun için bu nüfus kayıtlarına çok bir kere bel bağlamamak lazım. Ama dediğim gibi şans. Yani dedeniz 1905'te uzun yaşamışsa birkaç nesil öğrenme imkanınız var. Şimdi bundan öncesi nerede? Bundan öncesi yok mu? Biz daha eskileri öğrenmek istiyoruz. Bir kere Türkiye için bu çok zor. Bana yıllardır soy ağacımı bulmak istiyorum, ailemi bulmak istiyorum, bizim soyumuz nereye dayanıyor diye soranlar var. Bir kere onlara şunu söylemek istiyorum. Biz Avrupa değiliz. Avrupa'da Hristiyan olmak için mutlaka kilise defterine kaydolmak, yani vaftiz olmak lazım. Bizde böyle bir şey olmadığı için bir kere resmi kayıt tutulmamıştır.
Yani doğanın ölenin nüfus kaydı tutulmamış.
Şöyle tutulmuştur. Avrupa'da en küçük bir köyde, kasabada, Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de doğup büyüyenleri bulabilirsiniz. Eğer aileniz oradan bir yere taşınmamışsa sizin 1300'lerden 1400'lerdeki dedenizin ismini bulma imkanınız var. Bir de onlarda soyadı var, bizde soyadı yok. Ondan dolayı da bir problem var. Onun için Avrupa'da bu çok kolay. Ama bizde öyle değil. Bizde bir kere toprak mülkiyeti yok. Herkes istediği yere yerleşebilir. Adam bu köyde yaşar, iki nesil sonra hoşlanmaz, bırakır orayı, gider başka bir yere yerleşir. Bir de bizde seyyaliyet, muhacirlik çok. Şu anda Türkiye nüfusunun %25'i muhacirdir. Yani Rumeli ve Kafkas muhacirdir. Çıkmıyor. Afrika ve Arap muhacirleri de var, az olmakla beraber. Nereden
oradaki
bulacaksınız?
Kayıtlar nasıl
bu nasıl bulacaksınız? Adamcağız evini barkını bırakmış gelmiş, kaydı nerede bulunca? Bir de geldiği memlekette düşman olmuşsunuz. Vaktiyle orası sizin toprağınız, değişmiş falan filan. Onun için Türkiye'de bunu bulmak çok zordur. Bizde nüfus kayıtları askerlik ve vergi üzerine baz alınarak çok eskiden beri yapılıyor. Hazreti Peygamber zamanından beri nüfus sayımları var. Ama bu nüfus sayımlarının maksadı milletin soy ağacını bulması değil. Nüfusu tespit etmek değil. Kim vergi veriyor? Kim askerlik yapacak? Kim hazine yardımına muhtaç? Bunu tespit etmektir. Maksat bu olunca sağlıklı bir şey bulmanız mümkün değil. Osmanlı'da da bu usul böyle.
Peki evlilik kayıtlarından bir şey çıkartmak mümkün mü?
Mümkün değil. Çünkü Osmanlı'da evlenmek için kadıdan izin alıyorsunuz. Efendim Zühtüpaşa Mahallesi'nden Hasan Ağa'nın kızı Necibe Hanım'la işte Kızıl Toprak'ta Ali Efendi'nin oğlu Mehmet'in evlilik müracaatı gelir. Kadı Efendi buna izin verir. Eğer işi ne gelirse onu kaydeder deftere. Siz bunu nereden bileceksiniz? Sizin dedeniz, büyük dedeniz hangi kadıdan izin aldı da nereden iki hakkıydı? Sonra hangi Hasan Ağa, hangi Mehmet Ağa, hangi Necibe Hanım? Bir kere bunu bilmeniz lazım ki bunun izini sürebilesiniz. Bizde ilk nüfus sayımı Avrupa'ya iyi şekilde 1830'larda başladı. Sultan Mahmut zamanında. Niye 30'larda diyorum ki birkaç sene sürdü. Her vilayette aynı zamanda olmadı. 31 ile 40 arası devam etti. Ve tamamlanamadı. Çoğunun defterleri elimizde değil. Daha doğrusu hayırlısı elimizde değil. Elimizde olanlar devlet arşivlerinde saklanıyor. Burada erkek nüfus sayılmıştır. Kadınlar değil. Dediğim gibi askerlik ve vergi sebebiyle. O da çok sağlıklı bir kayıt değil. Devlet bu nüfus kayıtlarını araştırmacılara açmıyordu yakın zamana kadar. İşte Türkiye'deki Ermeni nüfusu belli olur, ortaya çıkar falan gibi bir rezerv koymuştu. Sultan Abdülhamit tahta çıkınca bu nüfus sayımını çok Avrupa'yı bir şekilde yaptırdı. Ve 1881 yılında, 81, 82, 80 o yıllarda artık Avrupa'yı nüfus sayımları yapıldı.
Kadınlar ve çocuklar da dahil.
Kadınlar, çocuklar, hepsi doğum, ölüm, her şey yazılı. Fakat bu defterlerde nedense Cumhuriyet'ten sonra iptal edildi. 1905 sayımı esas alındı. Dolayısıyla bir 25 senelik, 20-25 senelik bir kayıp mevzubahistir. Bu defterlerden ayakta ve hayatta kalanları eskiden nüfus müdürlüklerinde saklanırken şimdi Ankara'da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü arşivinde muhafaza ediliyor ki araştırma yapmak fevkalade zor ve bulduğundan da bir şey çıkartmak hayli zordur. Ama zaten çok mühim bir zaman aralığı değil. 1881-1905. Umaya 1926'yı da tabii sizin şeyiniz. O zaman bir 50 sene size kazandırır.
Evet, 50 senelik bir nesil belki de.
Öğrenebilirsiniz. Şimdi nüfus sicillerinden soyunuzu öğrenme imkanı Türkiye'de namümkündür. İşte babanızın, dedenizin isimlerini öğrenirsiniz. Nereden
mesela
gelmiş?
Siz araştırma yaparken nasıl öğrendiniz? Neyi öğrendiniz?
Türkiye'de soyunu öğrenmek için ya nesil ve nesil devlet adamları olması lazım soyunuzda. Çünkü onların iyi kötü devlet arşivlerinde isimleri geçer. Ya da dedelerinizin vakıf kurmuş olması lazım. Aile vakfı. En iyi metot budur.
Yoksa
eğer
yok.
500 sene önce bir dedeniz bir vakıf kurmuşsa o vakfın lehtarları hep nesil nesil oraya yazıldığı için bugüne kadar ki zaten Türkiye'de şeceresi bilinenler hep aile vakfı olduğu için şeceresi bilinenlerdir. Aile vakfı olmayanların şeceresini öğrenme ihtimali yoktur. Düşüktür. Peki şecere nasıl öğrenilir? En başta şecereyi ailenin ihtiyarlarından öğreneceksiniz. Ailenin ihtiyarları Hepsi de değil. Bazı ihtiyarların bu dünya bunlar alakası olmaz. Şecereci ihtiyar denilen ailede böyle şeyleri çok iyi bilenler vardır. Onlara soracaksınız. Onlar size sanki daha dün olmuş gibi 100, 200, 300 yıllık hadiseleri anlatacaklar. Ancak bunu zapt edebilirsiniz. Bu çok daha renkli bir kayıttır. Çünkü nüfus kayıtları size soğuk isimler verir. Size hiçbir şey ifade etmez. Bazen o isimler bile değişiktir. Siz dedenizin adını Hüseyin bilirsiniz. Nüfusta Mahmut'tur mesela. Siz dedenizi Hasan Ağa'nın oğlu bilirsiniz. Halbuki Mehmet Ağa'nın oğludur. Veya aslında Hasan Ağa'nın oğludur ama nüfusta Mehmet Ağa'nın oğlu yazılmıştır. Bunları da bilin yani. Bunlar da mümkündür. Babaannenizin Gülsüm Hanım olduğunu zannedersiniz. Fakat nüfusta Ayşe Hanım'a yazılmışsınızdır. Nüfus icileri güvenilmezdir bizde.
Peki şunu öğrenebilir miyiz? Mesela işte devşirmeler var, işte ne bileyim din değiştirenler var. Bunları da bir şekilde bulabilmek mümkün mü?
Mümkün değil. Şöyle ki yakın zamanda olmuşsa tabii ki mümkün. Çünkü nüfus sicilinde Rum Ermeniler, gayrimüslimler ayrı defterlere yazılıyor. Eğer ihtida etmişse oradan münasebeti kesiliyor, ayrı bir deftere alınıyor. Müslüman defterine. Orada Abdullah'la Havva'dan olma diye yazıyor. Şimdi her Abdullah'la Havva'dan olma dönme demek değildir. Ama artık o gayrimüslim defterinde ismi yoktur. Müslüman defterinde Abdullah'la Havva'dan olmaların büyük ekseriyeti dönmedir. Yani Müslümanlar dönmedir.
Yani çünkü daha öncesinde bir Müslüman ismi yoksa başlangıcı böyleyse
baba ve anne adını hiçbir zaman gayrimüslim ismi yazmazlar. Müslümana saygıdan Abdullah'la Havva'dan olma Hasan. Belli ki o Hasan Müslüman olmuştur. İkinci bir ihtimal köle asıllıdır. Devşirme asıllıdır. O da Abdullah'la Havva'dan olma yazılır. Bir adam köle ise, hürriyetini kazanmışsa nüfus siciline yazılırken Abdullah'la Havva. Zaten nüfus sicilinde köleler de gösterilir. Mesela sizin diyelim ki ailenizin nüfus sicili var. Orada bakıyorsunuz cariyesi diyor işte pembe. Abdullah'la Havva'dan olma. Cariyesi işte karanfil. Abdullah'la belli ki zenci. Abdullah'la Havva'dan olma. İşte cariyesi Lütfiye. Ha, belli ki bu beyaz Şerkez olabilir. Abdullah'la Havva'dan olma.
İsimler mi söylüyor bize evet. bunu?
Kölesi Hasan. Abdullah'la Havva'dan olma. Bu şekilde nüfus sicillerine kendi sizin ailenize işleniyor. Şimdi bu Hasan diyelim ki azat ettiniz siz bunu. Ayrı bir defter açılıyor.
Hasan.
İşte Nami Bey mutakısı veya azatlısı veya Mevlası Hasan yazıyor. Yanında Abdullah Havva artık hanımı çocuklar
orada gösteriyor. Azat edildiği de belirtiliyor.
Bunu eski defterlerde böyle. Yeni defterlerde böyle değil. Yeni defterlerde bunlar göstermiyor. Hasan yazar Abdullah Havva asılları. Bunun için bizde bir şey anlamak zordur. Eskiden nüfus müdürleri bulundukları yerdeki ailelerin ne cinse mensup olduklarını bilirlerdi. Biraz da polis ve subay alımlarında nüfus kütüğü sorulduğu zaman bir talimatname var. Bende var o talimatname. İşte Rum dönmesi ise şu harf. Ermeni dönmesi ise şu harf. Yahudi dönmesi ise şu harf. Çingene ise şu harf.
Harfle ifade
Alevi edeyim. Ise şu harfi siz koyuyor nüfus müdürü. Onu siz görseniz anlamazsınız. O nüfus idaresiyle gittiği makam arasında şifredir. O talimatnamesi var bunun. Bende var o talimatta. Bu harfler konacaktı. Gizli bir talimat. Gizli derken yani rahatça her yerde bulamayacağınız bir talimatnamedir. Ancak devlet adamlarının bürokrattan ulaşabileceği bir talimatname var. Onun dışında bir kimsenin aslının ne olduğunu nüfus kayıtlarında bulamazsınız. Efendim benim dedem nerelerden gelmiş? Nüfustan bunu öğrenemezsiniz. Devletten de öğrenemezsiniz. Biz Türk müyüz? Hangi boya mensubuz Türksek?
Herkes bu arada
soruyor. Biz Boşnak mıyız? Arnavut muyuz? Kürt müyüz? Dönme miyiz? Yahudi miyiz? Neyiz biz? Bilemez. Efendim biz Ahaska'dan gelmişiz. Türk müyüz? Gürcü müyüz? Bilemezsiniz. Biz Üsküp'ten gelmişiz. Arnavut muyuz? Makedon muyuz? Bilemezsiniz. Ancak memleketinizi bilirsiniz. O da doğum tarihi sebebiyle. Doğumda gösteriyor ya nerede doğduğunu. Onun dışında siz dedenizin, atanızın ne olduğunu, nereden geldiğini, oraya nereden gittiğini bunları öğrenemezsiniz. Nüfus sicilleri size bu imkanı vermez. Bunu kim verir? Ailenizin ihtiyarları.
Ve ya da ailenize tutuluyorsa eğer bir soyadı.
Bazı aileler, gerek entelektüel, gerek tek şeyh ailesi, gerek işte vezir ailesi, işlerine bir adam çıkıyor, hatırat gibi, şecere gibi bazı kayıtlar tutuyor. Bilhassa evladı Resul olanlarda bu kayıtlara daha çok ehemmiyet veriliyor. Orada dediğinizi öğrenme imkanınız var. Hazır ailenizde böyle evraklar bulmuşsunuz. Mesela ben böyle evraklar buldum. Bir defter veya bir kitap. Kitabın kenarına büyük büyük büyük dedem çocuklarının doğum tarihini, kardeşlerinin ölüm tarihlerini yazmış. Mesela bu bizim için bir vesika. Babasını dedesini yazmış bilebildiği kadar mesela. Bunlar bir vesika.
En azından
birkaç kuşak öncesini bilebiliyorsunuz. Daha sağlıklı bilgiler ediniyorsunuz birinci el kaynaktan. Benim dedelerim tımarlı sipahi ve zahmet sahibi oldukları için resmi kayıtlarda isimleri geçiyor. Çünkü tımar babadan oğula intikal ediyor Osmanlı'da. Bu bir şans. Ama bazen öyle oluyor ki aradaki defter kaybolmuş. Siz o aradaki defteri bilmediğiniz aradaki dedenizi öğrenemiyorsunuz.
Yani öncesini biliyorsunuz,
evet.
Arada bir
sonrakini
kopukluk
biliyorsunuz
var.
Ama arada kopukluk var çünkü o defter yok. Yani o ölmüş belli. Hı hı. Tımar oğluna intikal etmiş. O da belli. Fakat o defter elimizde olmadığı için o tımarlı sipahi bilmiyoruz. Ancak ondan sonra geçeni biliyoruz. Mesela böyle şeyler de var. Bizdeki kayıtlar başına çok işler gelmiştir. Osmanlılar her şeyi çok güzel tutmuş ama bir kere vesikaların bir maksadı var. Millet soyunu öğrensin diye vesika tutulmuyor. Vergi alacak, asker alacak ve bakıma muhtaç olanları tespit edecek. Devlet buna bakıyor. O zaman şimdiki gibi istatistik şeyi gelişmemiş. Hiçbir dünyanın hiçbir yerinde yok.
İhtiyaç yok.
İhtiyaç
zaten
yok böyle
buna,
bir şeye.
Evet.
Son zamanlarda yapılmış, o da bir şey ifade etmiyor. Zaten elimizdedir.
Şimdi, peki İslamiyet soy ağacını önemser mi?
Önemsemez.
Onu bir sorayım. Yani
önemsemez.
Acaba kişisel
yani,
olarak?
Hadis-i şerif var. Nesebinizi biliniz, sıla-i rahim yapacak kadar. Yani akrabalarınızı kayıracak, onları destekleyecek kadar. Elbette ki insanın soyunu bilmesi bir mensubiyet, bir aidiyet duygusu hasıl eder. Bu ona ayağını yere sağlam basma imkanı verir. Tabii müttefikler temin eder. Dedemin amcasının oğluysa sizi tutar o. Dedenizin babasının amcası tutar. Hele eski zamanlar için söylüyorum. Bir desnektir. Eskiden kalabalık ailelere mensup olmak büyük bir lütuf, mazhariyet olarak görülürdü. Küçük aileler büyük ailelerle akraba olmaya çalışırlardı. Yani destek olsun, birbirlerine müzaharet etsin. Maddi manevi, sosyal her bakımdan öyledir. Onun için İslamiyet soyu bu maksatlarla, pragmatik maksatlarla tavsiye ediyor. Yoksa öğrenin de övünün, benim dedelerim şuymuş buymuş. Bir de zaten bu imkan kolay değil. İnsanlar devamlı hareket halindeler, bir yerde durmamışlar. Onun için çok böyle soyunda meşhur insanların çıkmadığı aileler zaman içinde unutulmuştur. Bir de Türk milleti bulunduğu coğrafya itibariyle çok karışmış, çeşitli ihtida hareketleri olmuş, Müslümanlaşmalar olmuş, Türkleşmeler olmuş veya Türklerden Araplaşan, Kürtleşenler olmuş. Bu sebeple aileler hep bir yerde Avrupa'da gibi durmamışlar. Avrupa'da serflik var, serf toprak kölesi demek, oradan ayrılamaz. Soylu adam oradan ayrılmaz, ondan sonra onun
sorumluluk
nereye
alanı,
gitsin?
Değil mi? Değil mi?
Bizde öyle değil, bizde bu adam tutar, efendim Erzincan'da tımarlı sipahiyken devlet onu Filibe'ye tayin eder. Filibe'de beyken getir onu Van'a tayin eder. Böyle çok misaller vardır.
Tabii şimdi mesela bu soy ağacından işte benim ailemle ilgili işte Filibe'de doğan var. O onun aslında oralı olduğunu bile göstermiyor.
Göstermez,
belki de oraya
doğmuştur.
Görevli olarak gitmiş
gitmiştir.
De olabilir.
Yanlış da olabilir. Yani orada doğmamış da olabilir. Bu nüfus şeyini yazanların
hatası
da olabilir. Hı. Sonra onlar Latinize edilirken de pek çok hatalar yapılmış. Şimdi hatırımda değil, ben onu şeyini tespit etmiştim, okuma hataları. Adamın
yakın olanlar
ha, mesela
mı?
Mekki ismini Güllü diye okumuş. Aa, siz Latince diye bakmayın. İslam harfleriyle yazılış birbirine benzer. Hmm. Hiç hayatında Mekki ismini duymamış adam. Güllü diye okumuş. Ama biz adamın Mekki olduğunu biliyoruz. Onun için...
Tabii yani bir de biri erkek biri kadın yani baktığınızda.
Güllü diye isim olur mu? Erkek ismi. Erkek yazıyor zaten yani erkek. Hmm. O filancanın oğlu diyor. Adı Güllü. Mehmet Güllü değil. Mehmet Mekki ismi.
Hmm.
Mesela böyle yanlış okumalar da var. Bunlara da dinleyicilerimizin dikkat etmesi lazım. İnsanların duymadığı isimler hiç nüfus müdürü tarafından yanlış yazılabileceği gibi onu Latinize ederken okuyan mütehassısın da hiç aşina olmadığı bir kelime ise, ki var böyle bizim halk arasında, Müslümanlar arasında da Rumeliler, Kafkas isimleri yanlış okuyabilirler. Yani yanlış okunmuş isimler de var.
Bir de özellikle biraz önce söylediğiniz şey, Kafkaslardan gelmiş ya da Kuzey Afrika'dan gelmiş, Balkanlardan gelmiş. Bu insanlar için şöyle bir tarafı var. Yani orada bir soyadınız yok ama lakabınız var.
Var.
Türkiye'ye geldiğinizde bu lakapla devam etmek istediğinizde bu Türk Dil Kurumu'na, Türk Dil Duygusu'na, sesine, ses yapısına uymadığı için böyle bir şey olmaz deyip
tabii.
Kabul
Şimdi şöyle,
edilmemiş.
Şimdi şöyle nüfus sicillerinin şöyle bir hususiyeti var bizde. %80 nüfus sicillerinde aile reisi Kara Haliloğlu Hasan Ağa, Hacı Ömeroğlu Mehmet Ağa, Kırtıloğlu Yusuf Efendi böyle yazılır. Aile lakapları yazılır, hı hı. Varsa eğer. Olmayabilir aile lakabı. Münferit bir adamdır, perakende bir adamdır. Tek ailesiyle gelmiş, oraya yerleşmiştir. Onun lakabı olmaz ama ekseriye lakaplar vardır. İnsanlar bu lakaplarla anılır. 34'te soyadı kanunu çıkınca bir kere bu lakaplarla soyadının da irtibatı olmadığı için bir kere insanların da bu şeyi kesildi. Pek çok aile ailesinin lakabını bilmiyor, hele memleketten hicret etmişse. Eğer bu lakap sizin dediğiniz gibi zor söylenen bir lakapsa, mesela Voyvodazadeler var. Voyvoda bir idari rütbedir Osmanlı'da. Adam onu Moymoda diye okumuş, olmuş maymun oğlu.
O biraz
bu BM değişikliği vardır dilimizde. Voyvoda Moymoda, Moymoda olmuş maymun oğlu. Böyle çok garip okumalar vardır nüfus içinden, ama dikkat etmek lazım.
Kısa bir araya gidelim. Sonra tekrar bu soy ağacını biz arşivlerden ne çıkartabiliriz kendimiz için? Ailemizde hangi soruları sorarak nerelerden cevap alabiliriz? Bunlara bir bakacağız. Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Şimdi aslına bakarsanız, hani dediniz ya programın başında, biraz sosyoekonomik seviyemizle alakalı herhalde. O biraz yükselince biraz geçmişimizi öğrenmek. Tabii bunda belki dizilerin de etkisi var. Evet. Sosyal hayatın, yazılan kitapların, eskiden öyleydi. Bir antikacıya girer ya da eski fotoğraflar satan bir yere, birini beğenir, fotoğrafını alır, evinizin bir köşesine asar, paşa dedem diye evet. düşünürdünüz. Ya da mesela birisi arardı belki bundan bir 30-40 yıl öncesi için, işte Mısır'daki halanız vefat etti, size miras bıraktı derdi. Böyle sürprizleri vardı hayatın. Şimdiye kalmamıştır artık bizim nesle o sürprizler, ama herkesin öyle bir hayali vardı. Mısır'dan halam çıkacak ve bana mirası kalacak.
Evet, dedemin dayısının oğlu vardı Ziya Bey. Çok zengin bir ailenin oğluydu. Zengin aileler ne yaparlar? Zengin ailenin çocukları ne yaparlar? Serveti yerler.
Yerler tabii.
O babasının servetini yedi, bitirdi. Ondan sonra Mısır'da bir akrabaları vardı. Bayraktarlar. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın bayraktarı. Onun mirası peşinde geri kalan ömrünü tüketti. Gelir gider bana evraklar okuturdu. Yani yaşlıydı tabii, dedemin akranıydı. Evraklar okuturdu. O da okuyordu ama içinden çıkamadığını bana sorardı. Herkes ona deli muamelesi yapardı. Ben acırdım. Ciddiye alırdım. Deli muamelesi yapmazdım. Onun için beni severdi. Adamcağızın ömrü böyle gitti. Çocukları bile şimdi bazen rastladığımız zaman, ya babamızın mirası ne oldu acaba diyor. Dedim siz onun üzerine soğuk su için, artık şimdiden sonra Mısır'dan miras almak bir hayal oldu.
Hayır, bir de enteresan, kendisine kalanın kıymetini bilememiş, Mısır'dakinin peşinden koşuyor.
Yazlıkta bir cuma namazında yaşlı bir amcayla ahbabız geldi, biraz da sert. Profesör dedi, ben dedi hükümete müracaat ettim dedi, benim soyum nedir çıkarın. O zaman bu et yok. Çıkarın. Bana bunu göndermişler. Şuna bak bir şey dedi. Baktım. Köylerinin 500 yıl önceki kaydını devlette ciddiye almış adamcağızın şeyini. Eskiden olsa göndermezlerdi. Göndermişler. Hangisi benim dedem dedi bu. Dedim amcacığım size bir şey sormak istiyorum. Siz kaç doğumlusunuz dedim. 1932 dedi. Dedim sizin bu köye kim gelmiş ilk? Dedi ki dedem gelmiş dedi. Bakın siz dedim 32'liyseniz, sizin dedeniz dedim yaklaşık 1850 doğumlu falan olması lazım en fazla. O da 20 yaşında gelmiş olsa 1870. Siz daha buraya geleli 150 sene olmuş. Bir kere buradaki hiçbiri sizin dedeniz değil, bu kesin. Bunların soyundan olanlar belki bu köyde var, belki başka yere
gittiler. Ama 500 yıl önce burada bir köy var.
Köy var, işte burada yaşayan insanlar vergi kayıtlarını göndermişler. Ben dedi nereden bulacağım? Onu dedim siz bileceksiniz. Dedenize soracaktınız, dede sen nereden geldin, baban kim, deden kim? Anlatacaktı. Oraya gideceksiniz. O geldiği köye, kasaba, şehir neyse. Orada soracaksınız. Orada soracaksınız.
Bu soydan gelen var
ancak
mı?
Ancak böyle bulabilirsiniz. Devlet kayıtları size yardımcı olmaz. Temettuat kayıtları var. 1830'lu 40'lı yıllara ait. Temettuat demek gelir vergisi demek. Orada her kasaba, mahallenin temettuatı var. Nereden bulacaksınız? Onun siz dediğiniz olduğunu nereden bileceksiniz? Ben bakıyorum mesela bir köyde temettuat. İbrahim. 4 tane İbrahim var. Hangi İbrahim'sin dedeniz? Nereden bileceksiniz? Evet, dedenizin adı İbrahim olduğunu biliyorsunuz. Ama 4 tane.
Bir de öyle yani bakıyorsunuz Ayşe, evet. Fatma, Mehmet çok.
Çok Mehmet evet.
Evet.
İsimler çoktur.
Çok benziyor birbirine çoktur. Yani orada da karışıklık olabilir aslında.
Var. İşte dediğim gibi nüfuslarda aile isimleri kullanılmış ama bu aile isimleri bazen bir şey ifade etmiyor yani çok fazla. Şimdi neticede Türkiye'de bulunan bir insan soyunu nasıl bulur? Eğer dediğim gibi hülasa, devlet adamı olan bir atası dedesi varsa veya şeyh veya alim vakıf kurmuş, bunun izini sürerek Osmanlı arşivinden çok yorucu, zahmetli ve biraz profesyonel bir çalışmayla bir şeyler elde edebilir. İkincisi böyle değilse, bu kişinin ilk basamağı işte bu E-Devlet gibi nüfus kayıtlarında kim var kim yok onu öğrenmek. Eğer uzun zaman belli bir yerde oturmuşlarsa, en az 200 sene, tapu kayıtları da yardımcı olabilir. Şimdi kadastro oldu ama kadastrodan önceki tapu kayıtları orada mevcuttur. Bunlar bulunup, bu da çok zordur. Çünkü tabu kayıtları isme göre değil, araziye göredir. Buradan o arazileri bilmeniz lazım.
O arazinin de hiç el değiştirmemiş olması lazım.
Değiştirmiş 200... olsa bile orada yazıyor.
Evet,
bu arazi felancanındı diyor. Felancayı sattı, felancı, hele miras kaldıysa zaten yaşadınız. O zaman diyor ki felancanın ölümüyle diyor varisleri falan falan. Oo, o zaman onları öğrenirsiniz.
Bütün varisler ortaya çıkıyor.
Bilmediğiniz amcalar, dayılar çıkabilir. Ölmüş veya başka bir yere gitmiş çıkabilir. Ama bu da bir iş. Yani böyle hemen devlet yolla bana veya Ahmet git öğren. Öyle bir, veya tapucu çıkar şunu, öyle bir şey değil. Bu bir araştırmadır. Üçüncüsü, devlet arşivlerinden bir şey bulabilmişsiniz. Hayır. Eğer devlet adamıysa dedeniz, şeyhse, alim, müderris falansa, vakıf kurmuşsa belki. Bir ihtimal. Onun dışında devlet arşivlerinden siz soyunuzu bulamazsınız. Üçüncüsü, aile arşivinize bakacaksınız. Bir eski fotoğraf, bir eski mektup, bir eski tapu senedi, bir eski mahkeme ilamı size çok şey ifade eder. En azından yan kollardan insanları bulabilirsiniz. Veya bilmediğiniz bir dede, nine, anne, onun babasını öğrenebilirsiniz. Bir de sadece isim öğrenmek bir şey ifade etmez ki, uydurayım ben. Benim babam Ahmet, onun babası Mehmet. Bunun bir kıymeti yok. Kim onlar? Ne yapmışlar? Ne zaman doğmuş? Ne zaman ölmüş? Kimle evlenmiş? Yani canlı
nereden
insanlar
gelmiş
olması için onlar hakkında birkaç cümle olması lazım sizin. Yoksa dedenizin adını öğrendi. Onun babası, onun babası. Ne kıymeti var bunun?
Bir de soy ağacı sadece bir dal şeklinde aşağı mı iner? Yoksa yan kollarda?
Yan kolları var. Soy ağacı yani... demek şecere, eski tabirle. Dip dedeniz, bilebildiğiniz en dip dedeniz. Onun doğum ölüm tarihi, izdivaçları kaç tane yapmışsa. Ondan sonra bu izdivaçlardan aşağıya doğru fürferler, dallar. Diyelim 3 oğlu 2 kızı var. Bunlar yazarsınız. Bunların evlilikleri, doğum ölüm tarihleri. Sonra oradan böyle aşağı doğru iner.
Bu yana doğru böyle
yana
büyüyerek
doğru
gider.
Büyüyerek gider tabii bu. Şecere budur. Yani akrabalarınızı tespit. Yoksa isim tespit ettiniz sadece. Bu yani.
Yani sadece
şey
dedenizi, babaanne, anneannenizi bilmek.
Ben mesela 100 tane dedemi öğrensem Hazreti Adem'e kadar bana çok bir şey ifade etmez. Ben bunun kim olduğunu, nerede yaşadıklarını, ne yaptıklarını, onları
sosyal
bilmek
tarafını
isterim. Sosyal tarafını bilmek isterim.
Zaten insanları şu anda ilgilendiren tarafı da o. Bir de tabii şey, hani çok dolaşıyor sosyal medyada. İşte bakıyorsunuz böyle bir araştırma yapılmış, genler üzerinden yapılmış. İşte tükürük alıyorlar ve gen tahlili yapıyorlar. Diyelim ki bir İrlandalı İngiliz çıkabiliyor. Bir Alman Fransız çıkabiliyor.
Bizde yapıldı. Türkiye'de şu andaki nüfusumuzun %10'u bu gen çalışmasına göre Orta Asya'dan gelmedir.
Yani sadece %10.
Türk olan %10, evet. Geri kalanlar Türk değil mi? Hayır, ama bir kız almışlardı. Bir daha kız almışlar. Bir daha kız almışlar. O kızların geni mesela
baskın olanı
Ukraynalı kız, Kafkasyalı kız, Rumeli kız, Macar kız. Ya biliyorsunuz evlilik bizde gen tıbbi olarak anneden yürüyor. Ama ilmi olarak, tarihi olarak babadan yürür. Yani her çocuk
soy
babası,
babadan
soy
yürüyor.
Babadan yürür, evet.
Hukuki olarak.
Hukuki olarak da öyle. Tarihi olarak da öyle. Ama fen diyor ki hep annenin şeyse. Şimdi bundan dolayı anne baskın çıktığı zaman size diyor ki siz Türk değilsiniz. Siz Ukraynalısınız diyor adam. Olur mu ya, benim dedelerim Yeniçeri. Tamam işte anladık, Yeniçeri zaten. Ukraynalı kızla evlenmiş. Cariye. Onun da çocuğu. Bir de Türkiye'de böyle çok var. Köle olarak gelmiş.
Hanım köylü demekten bunu kastetmiş.
Biraz
büyükler
da bunu kastediyor
demek
tabii
ki.
Ne olursa olsun. Hatta bir adam ölürken telkini bile annesinin adıyla verilir yani. Ona annesinin, filancanın, Ayşe'nin oğlu Ahmet diye verilir. Babasının adıyla verilmez. Ama soy böyle devam eder. Bu umumi kabuldür. Bu değişmez. İlmi nesebin kaidesi soy babadan devam eder. Onun için siz gen haritasına baktığınız zaman Türkiye'nin %10'u ancak Türk çıkar. Yani Orta Asyalı çıkar. Türk de değil, Orta Asyalı. Bu Moğol da olabilir, başka ırktan da olabilir. Ama bu Türk demek değildir. Şu anda CIA'nin yaptığı, ki benim bildiğim en ciddi araştırmadır. Şu andaki Türk nüfusun, Türkiye'deki nüfusun %81'i Türktür. %73'ü Oğuz, %8'i Kıpçak. Kıpçak ne demek? Tatar, Kırgız, Özbek, Kazak asıllılar. Geri kalan %19'un ekserisi, yani %10-11'i Kürt asıllıdır. Kürt ve Zaza. %5 Arap, hele şimdi bu daha da arttı. Boşnak, Arnavut ve Çerkezler de azımsanmayacak sayıdadır. Yani 1-2 milyon civarında her biri Boşnak, Arnavut ve Çerkez ırkından gelenler var. Bugün o kültürü yaşamasalar, dilini bilmeseler de ırk olarak böyleler. Bu bir çalışma. Onun dışındakiler daha az kalıyor. Şimdi o ayrı bir mesele ama dediğim gibi adımı öğrendim. Ne kıymeti var? Dediğiniz gibi sizin bir antikacıya gidiyor, bir resim alıyor. Zaten şimdi herkesin dedesi ya paşa ya ağa. Köylü ise ağa, şehirli ise paşa. Hiç kimse marabalığı kabul etmiyor. Kabul etmiyor ama...
Peki ben şunu sorayım. Mesela bu kadar köy sayısı kadar
ağa var.
Bu kadar...
Her köyde de ağalık yok.
Hayır, mesela yani oldu ki ağayım ben. Tabii. Köy sayısı kadar var. İstanbul'da paşa sayısı...
Belli.
Belli.
O daha da belli. Şimdi tabii bunu bu kolay değil. Şimdi bazen ben bildiğim yerlerle alakalı böyle bazılarının konuşurken hatalarını çıkarıyorum. Yüzüne vurmuyorum. Yani bana da lolo olmaz yani. Ben biliyorum sizin dedenizin ne olduğunu. Bana dedem A'ymış falan deme yani. Bir de tabii benim soy ağacı çalışmalarım daha çok sosyal tarafıyla da alakalıydı. Onun için tabii tarihi skandallar, tarihi dedikodular bunlar da var. Şuna aşık olmuş, onu alamamış, bunu almış, onu kaçırmış, böyle şeyler var. Efendim dolandırıcılar var, sahtekarlar var, iyi insanlar, kötü insanlar,
yani bazen, katiller. Yani bazen isim olarak kalsa daha iyi diyorsunuz, öyle
belki
mi?
Belki daha iyi. Onun için bende öyle de bir şey var. Ciddi bir malumat var ama tabii soy bu demek. Yani yaşayan atalarınız bunlar.
Bir de şöyle bir şey, biz onları sadece isme çevirsek de hani biraz önce söylediğiniz o genetik yatkınlık, aslında bakarsanız nasıl birisi olduğunu ya da dedelerinizin de nasıl birisi olduğunu ifade ediyor gibi geliyor bana.
Mesela bizim bir akrabamız vardı, çocuğu tavşan dudaklı doğdu, ameliyat ettirdiler de biz de yardımcı olduk. Düzeldi çocuk, fakat tabii çocuk büyüyünce bunu kompleks yaptı, annesine soruyor. Neden ben böyle oldum? Bizim soyumuzda var mı? Hayır dedi, bizim soyumuzda yok. Annesi dedi, babası da yok hakikaten. Birkaç sene sonra ben hastanede bir dostumu ziyarete gitmiştim. Orada bizim aileden, ama dedim aile dedim çok ileri şeylerden, çok yaşlı bir amcayla karşılaştım. Oturdu bir yanda sohbet ettim. Biliyorsunuz yaşlılar şeye muhtaç, alakaya. Sohbet ederken bir kadından bahsediyor. Biliyorsunuz eskiler eski hikayeleri çok iyi hatırlarlar. Bu adam, bu anlattığım yıllar önce. O şahıs 80'in üzerindeydi. Çocukluğunda geçen bir hadiseyi anlatıyor. Hadisedeki başrol oyuncusu da 80 yaşında olsa hikaye 150 yıllık bir, evet, hikaye. Anlatırken kadıncağızın dudağı yirikti dedi. Tavşan dudaklıydı dedi. Hemen ben kafamdan bir bağlantı kurdum. O çocuğun büyük, büyük, büyük ninesi.
Demek ki genetik olarak, evet, geçiyor.
Hemen söyledim annesine, dedim böyle böyle filancanın annesi dedim, sizin büyük büyük büyük neneniz. Dün de dedim dudağı yirikmiş, falanca bana söyledi. Şaşırdılar, ailenin haberi yok.
Nereden bir de böyle bizimle? Şeyler tabii çok nesilden nesile aktarılmıyor. Mümkün olunca kapatılmaya da çalışılıyor.
Kapatılıyor tabii. Bir de çok önemsemez eskiler böyle şeyleri. Çok önemsemez. Yani bir yine bir çocukta hemofili çıktı. Hemofili biliyorsunuz kan pıhtılaşmamasıdır. Ondan sonra ben hemen kafamdan anne ve babanın
çapraz,
şeylerini kurarak, mesela iki tane büyük amcanın çok genç yaşta ölümü var. Erkekler biliyorsunuz hasta olur, kadınlar olmaz. Evet. İki genç erkeğin ölümü ne demek? Yaralandılar, kan durmadı, öldü. Yine büyük amcalardan üç genç erkeğin ölümü var. Yani soylarında inanılmaz genç erkek ölümü var.
Adını koymamışlar da.
Bilmiyorlar onlar. Evet. Yaralanıyor, ölüyor, yaralanıyor, ölüyor. Ondan sonra kadıncağız dedi ki, dedemin dedi kardeşi dedi diş çektirmeye gitmişti dedi. Şey kolundan kalkamadı dedi. Tabii bilinmiyor o zaman tabii hemofili. Dedim büyük ihtimalle kanama durmadı. Hı-hı. Ve gitti. Yani enteresan da sürprizleri var bu soy bağlantılarının. Ama şunu bilelim ki yani bizde aristokrasi olmadığı için Osmanlılar ve Türkler hem İslam dininin icabı hem siyasi sebeplerle aristokrasiye mahal vermedikleri için bizde bir kere soylu aileler teşekkür etmemiş. İki türlü soylu aile var bizde. Bir hakikaten soylu, işte Karamanoğulları, Candaroğulları gibi beylik yapmış aileler var. Bunlar gerçek soylulardır. Bir de devletin hasıl ettiği soylular var. İşte birini vezir yapıyor. Sokulu Mehmet Paşa. Onun oğlu da vezir, kardeşi de vezir, torunu da, damadı da falan. Böyle soylular var. Ve bir de bunun taşrada muadilleri var. Tımarlı sipahi yapıyor birini bir yere. Ölünce oğluna veriyor. Var oğlu, oğlu yoksa kaybolur. O da oğluna böyle bir nesil. Şimdi bu aristokrasi suni bir aristokrasi. Osmanlı'nın da çok hoşlanmadığı ve kaygan bir aristokrasi.
Çok da güçlenmesini, evet, istemediği.
Mesela Candaroğulları beyliği ortadan kaldırıldığı zaman Candaroğlu prenslerini Osmanlı ülkesinin her tarafına dağıtmış. Gene beylik vermiş, tımar vermiş ama dağıtmış. Filibe'de, Sofya'da, Mora'da Candaroğlu beyleri var. Dağılmışlar, halka karıştırmış onları. Önce resmi taktik aristokrasiye sokup sonra halka karıştırmış. Bu vezirlerin çoğunun çocukları zaman içinde eğer bürokratik bir vazife almadıkları zaman halka karışmışlar. Yine taşlı aristokratları dediğimiz eski tımarlı sipahiler, mesela tımar sahibi bir ihmal gösterdi seferde, tımar elinden alınıyor. Ne oluyor adam? Bitti. Köylü. Daha garibi.
Malı mülkü de mi elinden alınıyor?
Malı mülkü alınmıyor ama malı mülkü ancak
onun, zaten tımarla alakalı.
Malı azdır tımarlı sipahilerin. Zaten 1839'da tımar kaldırılınca o eski tımarlı sipahi aileleri dedi ki, biz bunlara taşra aristokratları, Anadolu soyluları diyoruz, derebeyleri diyoruz. Ama bu derebeyi Avrupa'daki derebeyle karıştırmayın. Bunların tımarları elinden alınınca Bunlar o eski güçlerini, hakimiyetlerini kaybettiler. Ellerinde toprak varsa ki bu da ancak bir köylünün toprağı kadardı. Bu toprağa üşüştüler ve köylülerin arasına karıştılar. Köylüleştiler. Hatta öyle oldu ki bazılarının toprağı bile yoktu. Başka şehirlere çalışmak için gittiler. Ve böylece o diyelim 200-300 sene süren taşra aristokrasi de bir anda
eridi.
Yok oldu, eridi gitti. Böyle şeyler de var. Onun için bizim memleketimizde soy bulmak çok zordur. Hele dedeniz Kafkasya muhaciri ise zaten neredeyse imkansızdır. Dedeniz Rumeli muhaciri ise, Rumeli'de yerleşmiş müesses bir Osmanlı nizamı olduğu için burada köklerinizi bulabilirsiniz. Nasıl bulabilirsiniz? Şimdi Rumeli'den 1828, 1878, 1912, 1936, 1950, 1978 ve 1986'da çeşitli göç hareketleri oldu, toplu göçler. Aradaki müferit hareketlerini saymıyorum. Hı hı. Anlaşmayla yapılan göçler. Bu göçler devlet kontrolünde oldu. Bunların isimleri yazıldı bu muhacirlerin. Nereye yerleştirecekleri yazıldı. Eski iskan kayıtları arşivlerde vardır. Ama ne kadar sağlıklı bulabilirsiniz? Gene dediğim gibi isim üzerine yazılı. Filibe'nin falanca köyünden Hasan, karısı Ayşe, 5 çocuğu diyor mesela böyle. Bunları size bir şey ifade eder mi? Nereye yerleştirdi? Ama yakın olduğu için tarih bulabilirsiniz. Yok, ben oradakileri bulmak istiyorum. Tamam. Oradakilerin bir kısmı Türkiye'dedir. Yani Bulgaristan, Yugoslavya ve Yunanistan'daki, Arnavutluk'taki nüfus arşivlerinin bazıları Türkiye'ye gelmiş. Bazıları, ama Türkiye'dekilerin hepsi zaten mevcut değil ki onlar. Bazıları orada kalmış. Bir yakınım yakında Yanya var Yunanistan'ın. Oradan Grebene kazasına gitti. Çok yaşlı. Şey de biliyor, eski harfleri de biliyor. Osmanlı kayıtlarını orada ne derse muhafaza etmişler. Bir zelzele geçirdi Grebene. Buna rağmen açtı adam orada. Dedesini okudu, ismini, onun babasını, eski nüfus siciller. Ama bu nüfus siciller tabii 1881'den kalma. Yani
o da aslında ne kadar eski.
Ne kadar eski. Onun da öncesi gene.
Ama belki oradan orada kalan varsa akrabalarını bulabilir.
Orada kalan, Yunanistan'da kalan yok, mübadele olduğu için. Ama mesela Bulgaristan'da, Yugoslavya'da, hatta belki Romanya'da olabilir. Orada kaldılar Türkler ve Müslümanlar. Arnavutluk'ta mümkün. Bu yine de kayıtlardan değil, şahsi münasebetlerden biliniyor. Mektup buluyor bir yakınım. İşkodra'dan gelmiş. Annesine sorabilmiyor, babasına sorabilmiyor. Babasının yaşlı bir halası var Almanya'da. Yazları geliyor, onu bekliyor. Ala geliyor, soruyor. Yavrum diyor, İşkodra'da bizim bir akrabamız var.
Arnavutluk.
Neyimiz diyor, evet. Ya diyor halamızın oğluydu diyor, ya dayımızın oğluydu. Yani amcaoğlu olmadı ve teyzeoğlu olmadığı kesin. Adamcağız gitti, aradı, bin bir zahmette buldu soylarını İşkodra'da. İşkodra'da da değil, Arnavutluk'un başka şehirlerinde. Ama yani bu bir gayret edindi bunu. İpucu. Bu bulunmasa da bulunmayacaktı. Onlar da biliyorlar ama nasıl ulaşacaklarını bilmiyor. Diyor ki Türkiye'de bizim akrabalarımız olduğunu biliyorduk. Hı hı. Ama bulmamız mümkün değil. Türkiye'de bulmak mümkün değil. Selanik muhaciri bir tanıdığım ailenin 3 kardeşi. Birisi Elazığ'a yerleşmiş, birisi Keşan'a yerleşmiş, birisi Ödemiş'e yerleşmiş. Bunlar sağlıklarında irtibat kurmuşlar ama düşünün 20-30'lu yıllar Türkiye'de bir yerden bir yere gitmek kolay değil. Bunların çocukları, şu anda torunları var. Torunları birbirini bilmiyorlar. Yani izlerini bulamıyorlar.
Yani
biliyorlar da.
Şöyle, yani aslında ikinci nesilden bahsediyoruz.
Soyadları da değişik. 24 mübadele, soyadı 34. Her bir başka soyadı almış. Türkiye'de soyadı ne ifade eder ki? Birbirine benzeyen bir sürü soyadı var.
Tabii.
Mehmet Yılmaz binlercedir. Baba adı bazen bile tutuyor.
Tabii de bazen baba anne adının tuttuğu.
Ama eskiden olsaydı işte Filibeli Hacı Ömer oğlu, Hacı Ömer oğlu Hasan Ağa dendi mi, bunun bir ikincisinin olması Osmanlı ülkesinde neredeyse imkansızdır. Yani o eski kayıtlar daha iyiydi. Zaten bu soyadı kanununun bir maksadı da maziyle bağı kopartmak, yeni bir ulus meydana getirmekti.
Biraz da bir harflerin, yani harf devrimi olmuş olması bağları kopardı.
Mesela soyun aynı olması istenmiyor. Yani ben atalarımın soy ismini almak istiyorum. Hı hı. Hayır diyor, alamazsınız. Veli Ağaoğlu benim dedem diyor. Aile ismim. Bunu almak istiyorum. Alamazsınız efendim diyor. Bir kere oğlulu soyadı alamazsınız. İki, ağa, bey, paşa, efendi yasak.
Şey.
Üç, veli Arapça yasak. O zaman Eren olsun diyor. Ha, olur diyor, tamam. Velinin Türkçesi Eren. Eren alıyor adam.
Eren oğlu.
Bu gene Eren.
Oğlu gene yok değil
yok,
mi?
Oğlu yasak. Hı. Şimdi diyeceksiniz bu oğlular nereden çıktı? Daha sonra bir tamim gönderildi İçişleri Bakanlığı'na. Oğlu, gil ve zade soyadı eklenmesine izin verildi. Bu oğlulu soyadları 34'te alınanlar değildir. Sonradan bakın gidin sicile nüfus soyadı değişikliği yaptırmıştır. Ben gördüm çok kişi.
Evet.
O tamimden sonra üşenmemiş gitmiş soyadını değiştirmiş.
Şimdi ben babamın anlattıklarına bakıyorum. aslında buradan gençlere de bir tavsiye.
Yaşlıları
dinleyecekler. Dinlemiyorlar. Evet, biraz dinlemek lazım. Biraz vakit geçirmek lazım. Anneanne, babaanne, dede, torun ilişkisi bu yüzden çok değerli.
Tahmin edemiyorlar ama ben daha önce de anlatmıştım. Şey dedi ki, CNN'deki Larry King, New York Belediye Başkanı Carlo Podino'ya dedi ki, onlar uzun zaman Clinton zamanında belediye reisi yaptı, iki devre. Dedi ki, sizi ben dedi çok dedi programa aldım, çok seviyorum size sohbet ettim ama sizin dedi oğlunuz var, Eduardo, Edward tabii, Edward Podino. Onu dedi sizden de çok seviyorum dedi. Ne kadar güzel konuşuyor dedi. Yani onunla program çok zevkli dedi. Halbuki 33 yaşında dedi, Clinton'ın hukuk müşavirlerinden, çok parlak bir adam. Şimdi tabii yaşlanmıştı. Dedi ki neden dedi Eduardo dedi sizden bile daha hoş sohbet. Çünkü dedi babaannesi ve dedesiyle beraber büyüdü dedi. Biz Canovalı bir aileyiz. Otomobilden öncesini, elektrikten öncesini, telgraftan öncesini bilen bir insanlarla beraber büyüdü. Onları dinlemeyi çok severdi o dedi. Hayatı dedi onların yanında geçti dedi. Onun için Eduardo'nun dedi müktesebatı, bilgisi, mahfuzatı emsallerinden çok fazladır. Düşün bak, bir Cenova, Cenova'dan Ellis Adası, Amerika. Amerika'da yeni bir hayat kurmuşlar.
Ve
ne kadar renkli insanlar, düşün. Halbuki Cenova'da olsa sıradan belki bir işçi ailesi. Bu renkli aileye şahit olmuş Eduardo. Onun için anlatacağı çok şey var. Gençler yaşları dinleyecek. Şimdi yaşlı kalmadı. Yani benim düşünün ulaştığım yaşlar 1850, 1840, 1870 doğumlu insanlardı. Şimdi bunları bulamazsınız. Şimdi düşünün 1920'lilere yaşlı diyoruz. Ben onlara konuşmaya tenezzül etmezdim. Ne bilir onlar derdim. Daha dünkü çocuklar. Şimdi gençlere diyorum ki aman aman yaşlılarla konuşun. Ne bilgi kırıntısı alsanız ki. Şimdi imkan kolay. Ben eskiden bir yaşlının yanına giderdim. Kayıt mayıt o zaman imkanı yok. Teybe sesini almak isterdim. Razı olmaz. Fotoğraf çektirmek istemez. Her istediği zaman konuşmaz. Aksi, ters. Niçin soruyorsun? Miras mı alacaksın? Ajan mısın? Devlet memuru musun? Vergi mi var? Korkarlar eski insanlar. Yazmak. Eline bir şey yazdığın zaman huylanır. Hemen sesinin tonu değişir. Ya Rabbi unutmayayım, şunu hatırımda tutayım. Benim de o zaman gencim, hafızam iyi. Hemen gelir yazardım ki neler anlattı. Sağlaması da zor. Bir daha gidip de sorduğu zaman ben bunu anlattım ki diyebilir. Yanlış iyiliği var yaşlıların. Tekrar
aynı
ederler
şeyi
ya.
Tekrar ederler. Evet.
O zaman işte bekliyorum.
İşte gençler sıkılmasın bunda.
Ama sıkılmayacaklar. İstiyorsa gençler, bir de her yaşlı bilmez. Ben öyle yaşlılara karşılaştım, adam hiçbir şeyden haberi, dünyadan haberi yok. Biraz zeka, biraz da merakla alakalı. Ama öylelerine rastladım ki yaşı küçük olduğu halde muazzam bilgisayar. Bir de yaşlılarla bulunmuş yaşlılar mıyım? Benim annemin bir teyzesi vardı. 1912 doğumluydu. İnanılmaz bilgiliydi. Dedim teyzeciğim sen bu kadar bilgiyi nereden biliyorsun? Dedi ki ben babamın odasında, o da demek misafir odası, selamlıkta, onun kahvesini yapardım yaşım küçük olduğu için. Babam hizmetkarların girip çıktığını istemezdi. Duyduklarını söylerlerdi. Kahveyi benim yapmamı isterdi. Bir misafir geldiği zaman ben orada otururdum. Kahve de şimdi yapıp verip dışarıda pişmiyor.
3 dakika değil.
Dışarıda pişmiyor.
Hayır, 3 dakikada olmuyor tabii. Hayır, odada pişiyor.
Orada
mangalda
pişecek. Yoksa donar kahve. Dışarıdan oraya selamlar kahve gelir mi? Mangal orada, ben kahveyi pişirirdim. Bir de o zaman dedi kahve çay yok. Şimdiki gibi değil. Bir saat sonra bir daha kahve istiyorlar. Bir daha kahve yapardım. Ben orada otururdum, hiç kalkmazdım. Bir şey istediği zaman babam kızım şunu getir bunu getir. Ben onları dinlerdim dedi.
Biraz odacı gibi olmuş odacı ama gibi. İşe yaramış.
Ben onları dinlerdim dedi ama mesela onda inanılmaz malumat vardı. Bir kitap yazacak malumatı ben ondan dinledim ki kim bilir bir de anlatmadıkları, unuttukları veya bana anlatmaya değer görmedikleri vardı. Yani bir eskiler öyle. Tamam artık dedim. Artık onu konuşturamazsınız. Teyze niçin böyle? Siyasi hadiseler, tarihi hadiseler, Atatürk'le alakalı, padişahlarla alakalı, babası kaymakam çünkü. Neler dinlemiş. Eski suikastler. Kim öldürdü teyze derdim, söylemem derdi. Allah aşkına söyle, tarihi bilgi derdim ya. Bilirdi. İzmir'de ilk kurşunu kimin attığını bilirdi. Hasan Tahsi değil. Bambaşka bir adam. Yani şimdi böyleleri yok zaten ama olsun. Mâ lâ yudrek küllehû lâ yudrek küllehû. Bir şeyin hepsi ele geçmezse tamamı da terk edin. Onun için siz devleti falan bırakın millet. Alın da.
Yani olsun elinizde.
Aile yaşlılarını dinleyin.
Evet.
Evraklar mevraklar kaldıysa.
Varsa Kur'an-ı Kerim genelde onun
kenarlarında neler var. Evet. Ben Kur'an-ı Kerimlerden neler öğrendim. Doğumlar, ölümler, evet, onlar yazılır. Eski evraklar, mektuplar, bunların çoğu atılmıştır. Sahip çıkmamış. Fotoğraf arkaları. Ya. Kim kıymet verir? Fotoğraf arkasında neler yazılı?
Bunlar inanın sadece kendi fotoğraf arşivimiz değil. Böyle eski fotoğrafların satıldığı yerler, eski kitapların satıldığı yerlerde bile...
Ben, evet,
ne fotoğraflar
ben
görüyorsunuz.
Bende çok kitap var. Çok kişi bana kitaplarını bıraktı veya çocukları dediler ki bu kitapları siz... Şimdi o kitapları bazen okurken kenarında o kitabın sahibinin notlarını okuyorum. İnci gibi mürekkeple yazmış. Bazısı şahsiyetine ait notlar. Bazısı bir bilgi. şu tarihte şöyle oldu, bu tarihte böyle oldu, Ruslar geldi, padişah öldü, böyle notlar.
Kronoloji tutmuş bazı.
Bazısı hissiyatına dair notlar. Aradan mektuplar çıkıyor. Acıklı mektuplar. Fakirlikten bahseden, hastalıktan bahseden, ruhi buhrandan bahseden, aşkından bahseden mektuplar arada kalmış. Ben çok hüzünleniyorum. Çok hüzünleniyorum. Ama hayat bu. Sizin evrakınızın, kitabınızın, resminin kimin eline geçeceği belli değil. Onun için her ailenin geç kalınmış değil, bir aile arşivi bu.
Tam da onu söyleyecektim. Soy ağacından çok bir aile arşivine belki ihtiyacımız var.
Bu her ailede birine verilmiş bir vazifedir. Allah tarafından. Diğerleri meraklı olmaz. Bu bunları toplar. Eşyaydı, mektuptu, şuydu. Toplar. Bu o, onda bunu. Herkes bilir ki bizim ailede bu işle felanca uğraşıyordu. Ona gidersiniz, müracaat edersiniz. O size bunları gösterir. Bakarsınız. Bir şeyler yardımcı olur. Ve en azından ailenin bazı şeyleri, en azından kültürü. Hiç elde bir şey olmasa bile ailenin kısa bir tarihçesi, birkaç cümle de olsa saklanmış olur. Benim sitemde soy ağacı nasıl çıkarılır diye bir uzun yazı var. Orada soy ağacı çıkarmaya meraklı olanlara realist bazı tavsiyelerim ve yol göstermelerim var. Tafsilat için oraya müracaat edebilirler.
Bir daha söyleyelim mi siteyi?
Ekremburi2.com sitesi benim ismimle. Oraya girdikleri zaman soy ağacı nasıl çıkarılır veya şecere nasıl çıkarılır, ikisini de arayabilirler. Benim makalem orada resimli uzun bir bahis, oradan istifade edebilirler.
Aslında dinleyicilerimize bu web sayfasını hatırlatmamız iyi oldu. Çünkü bizim programlarımızın tekrarlarını çok soruyorlar.
Ben gazetedeki bütün yazılarımı, akademik bütün yazılarımı, benimle alakalı bütün yazışmaları, bana sorulan sualleri, onların cevaplarını ve bütün radyo programlarımı, televizyon programlarımı hep siteme koyuyorum ki derli toplu meraklısı ulaşabilsin diye. İkincisi de bana ulaşmak isteyen, ya bu hocaya nasıl ulaşırız diyemezler. Sayfamı açtıkları zaman hemen oradaki haberleşme butonuna bastıkları zaman bana istediklerini sorabilirler ve ben onlara cevap veririm.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere.
İnşallah.